Ayrım 13, sayfa 181. Dördüncü kısım. Tüm sabah ve öğle sonrası Spartaküs takipçileri bir artçı savunması yaptılar ve Lafata geçidi çaprazınca bir öncü saldırısına giriştiler. Gün doğarken geri çekilen Gnaeus Manlius'un 4. ve 9. lejyonları, köle ordusunun Trakyalı öncü kuvvetlerinin baskısı altında inatla mücadele ediyorlardı. Arkada ise Yahudi Gershon ben Samballat ve Bitinyalıları dağı dolanarak ve Spartaküs kuvvetlerini Manlius'un geçidin zirvesinden girişeceği saldırı altında bulacaklarını düşünerek sisin içinden ilerleyen 2. lejyonu karşılama görevini üstlenmişti. Güneş günün 3. bölümüne döndüğünde Gershon atıyla bir oraya bir buraya koşturuyor, köle artçısının savunmasını yönetiyordu. Sis tamamen kalkmıştı ve bir zamanların Hasidim önderi bulunduğu yükseklikten millerce uzaklığa kadar İtalyan kış manzarasını görebiliyordu. Titreyen Bitinyalılar yiğitlikten ziyade soğuktan çılgınca dövüşüyorlardı. Orijinal Bitinyalılardan sağ kalan çok azdı. Bir kısmı Lukanya'da ölmüştü, bir kısmı ise Papa eteklerinde. Kimi Apulya'da bir ağaca çivilenerek solmuş gitmiş, kimi Romalıların köle tuzaklarına takılıp yeniden yakalanmıştı. Gershom Lejyon'a adını veren bu unsurların sağ kalanlarından sıkı bir muhafız birliği oluşturmuştu. Lejyon'un görevi köle ordusunun ana gövdesi zorlukla da olsa savaşa savaşa Lafata geçidine aşağı ilerleyip ovayı da geçerek öğle sonrası aydınlığında surları beyaz beyaz parlayan Mutina'ya ulaşana kadar zirveyi tutmaktı. Öğleden sonra yağmur başladı ve geri çekilen ordular yoğun bir uçan nesne yağmuruna tutuldu. 4. ve 9. lejyonlar buna bana mısın demeden dayandılar. Aynen peşlerindekilerin, Trakyalıların yaptığı gibi. Fakat kölelerin en azından 3'te biri tarlalardan gelmiş sıradan adamlardı. Bir kısmı da savaşmaya yatkın ama mutfaklarda, fırınlarda, sarnıçlarda, hamamlarda ve yatak odalarında hizmet vermiş kölelerdi. Ve bunlar bu yükseklikte ve yağmurda Kleon'u sert ve küçümser bakışlara sevk eden biçimde hiçbir işe yaramadan tir tir titriyorlardı. Grek atıyla Spartaküs'ün yanı başında ilerliyor ve Mutina önlerinde akşama doğru sertleşen çarpışmanın içine dalmaya giderken yanlarından geçtikleri titreşen yığını seyrediyordu. Ve aniden Cermenlerin bu zayıf unsurları aşağı Romalı pilumlarının üzerine sürmesini teklif etti. Spartaküs düşüncelere dalmış vaziyette ilerliyordu atının üzerinde. İyalo hemen onun ardında, hizmetçi Mella ise ortalarda bir yerde kadınların arasındaydı. Trakyalı başını salladı. ''Bu insanlar bu tür havalara alışık değil, ovada daha iyi dövüşürler.'' ''Alplerin ötesinde, kuzeyin vahşi topraklarında hiç savaşamazlar.'' Spartaküs onayladı, bu doğruydu ve bir gece evvel kıvrıla kıvrıla ilerleyen köle yığınlarına bakarken kapıldığı öfke nöbetinin onu yine ele geçirdiğini fark etti. Topallayarak yanından geçen bir Galyalı'nın yarılmış ayağındaki, doğumu yaklaşmış yüklerin taşındığı merkezden uzaklaşmış bir kadının hırpalanan rahmindeki, parıltılar saçan yağmurda öne doğru yatmış mızraklarıyla ilerleyen Trakyalılarının çileli kararlığındaki delici acıyı hissederken tüm köleler kendisiydi sanki. Dahası da vardı, ucu bucağı görünmeyen silahların parıltısı karşısında yoğun, çılgınca bir gurur duyuyordu. Bunun nedeni onların sahibi ya da önderi olması değil, efendilerle karşı karşıya gelmek üzere silahlanan bu ordunun bir parçası olması, onların arasında yer almasıydı. Üzengileri üzerinde yükselip arkasına baktı. Hem ön tarafta hem arka tarafta göz alabildiğine sonsuz bir insan akıntısı vardı. Kleon'a döndü. Başkası olsa kendini kaybederdi. Atını arkaya doğru sür ve bana Yahudi'den haber getir. İkinci lejyon funditörlerinin yoğun küçük kargı ve ok yağmuru altında hala geçidin zirvesine tutan Bitinyalı lejyonunun yanına varması Kleon'un yaklaşık bir saatini aldı. Atından indiğinde bir sapancının güllesi Gershon ben Sambalat'ın miğferinde tınladı. Kıvırcık sakalını tarayan Yahudi ters ters sırıttı. ''Bu hafif silahlı pisliklerle dövüşmek istemediğim kadar kolay. Bir süre sonra lejyonerler zirveyi alıp da biz aşağı doğru geri çekilirken bu kadar kolay olmayacak.''
''O vakit onların insafına kalacaksın öyleyse.'' dedi Kleon.
Ferisi Gerilla'nın yüzünde hakaret dolu bir ifade belirdi. Bu Platon okumaktan oluyor. Fakat Kleon durumu umulmadık derecede kesin bir berraklıkla teşhis etti. Bitinyalı lejyonunun dörtte birini zirveyi tutmaları için ayırmalısın. Burayı tutmaları ve görev başında ölmeleri için ve Strategos'a yardım etmek üzere aşağı geçide inmelisin. Peki burada kalacak kurbanlara kim komuta edecek? Kleon yağmurun arasından karşıdaki dağların doruklarına doğru baktı. Strategos'un köle ordusunu geçirmek istediği tepelerdi bunlar. Oradan vahşi şehirsiz kuzeye, geniş barbar çayırlarına, geceleri yağan kar altında iki büklüm ormanlara, tellalların değil vahşi sığırların bağırdığı, güneşin ve şarabın değil sisin ve biranın hakim olduğu, kralından halkına kaba insanlarla dolu, Gershom'un behemotu gelip de tüm dünyayı yiyip yutana dek yaşasa bile tek bir literatüsle karşılaşamayacağı topraklara giriş yapacaklardı. Ben... Yahudi öfke dolu mağrur gözlerle baktı ona. Sen mi? Bu da şu senin Platon'undan alınma bir şaka mı Trakyalı? Yehova'nın yasalarından biri de değil Bitinyalı. Sana kalan adamlarını alıp hızla git. Efendilerin pilumlarıyla yüz yüze kalma korkun olmadan in aşağıya. Tanrı hakkı için ama yapamam bunu. Burada ölürsün. Burada olmazsa başka yerde öleceğim. Ve şu barbar kuzeyde ölmenin meraklısı da değilim. Acele et git Gershom. Ve onu vazgeçiremeyeceğini ve böylesinin belki de daha iyi olacağını gören Ben Samballat nihayet emir verdi ve lejyonunun dörtte üçünü yürüyüşe geçirdi. Ve Cleo'nun yanına gelip onu öptü. Ve bağırsaklarında ani bir burkulma hisseden Greg sanki kötürüm birine ait değilmişe benzeyen gözyaşlarını serbest bıraktı. Sonra Gershom'un gözlerinde onu bekleyen kadere dair düşüncesini anlatan o dehşeti gördü. Ardından Yahudi döndü ve Bitinyalılarına söylene söylene ve sakalını sinirli bir biçimde çekiştire çekiştire geçide aşağı yollandı. Kleon verecek emir bulamadı. Lejyonerlerin saldırısını beklemeye başladılar. Zira Roma velitesi geri çekilmişti artık. Kleon dönüp etrafına bakındı ve Hikefas'ın yanı başında durduğunu gördü. Şaşkınlık içinde baktı ona. ''Burada ne arıyorsun? Senin yerin Strategos'un yanı.'' Hiketas zarifçe esnedi. Bu emri vermek için artık çok geç. Amazon'umla birlikte buraya geldik ve burada kalıyoruz. Bir Atina vazosunun üzerini süsleyen aşıklar gibi birbirlerine sarılmış öylece dikiliyorlardı. Kadının miğferinin altındaki saçları örülüydü. Erkek ve kız kardeş, aşık ve kadını birbirlerinin gözlerine bakıp gülümsediler. Ardından da Cleo'nun soğuk acı gözlerine... Derken Hiketas konuştu. Senin gibi biz de barbarlar arasında maceraya atılmak niyetinde değiliz. Onları daha evvelden tanıyoruz. Hiç değilse kentlere karşı savaşmış oluruz. Böylece beklediler. Altlarında ikinci lejyon toparlanıyordu. Ötede kuzey tarafın ilerisinde Cermenler ve Trakyalılar, Mutina önlerinde Ovaya, Gnaeus Manlius'un lejyonlarının karşısına çıkıyorlardı. 5. Kısım Bitinyalı onun gerisinde artçı kuvvet olarak konum alırken Spartaküs ovaya yayıldı ve kendi savaş düzenini hazırlamak için daha önceden epey zamanı olmuş Praetor'un 4. ve 9. lejyonlarıyla çarpışmaya girdi. Gece iniyordu, Mutina'ya geri çekilme umudu söz konusu değildi. Işıkları yağmurun arasından beyaz beyaz parlasa da. Bunlar titreşen nöbetçilerin çiseleyen yağmurun arasından dikkat kesilerek köle birliklerinin yaptığı manevraları izledikleri kentin ana kapılarının yanında yakılmış büyük ateşlerdi. Tepelerde kurtlar ulumaya başlamıştı. Mutina'dakiler bunun nedenini tahmin edebiliyordu. Derken şehre doğru bir kaçıştır başladı. Köle süvari kuvveti tarafından kovalanan Funditör ve Sagittarilerdi bunlar. Adamlardan biri Balear'dan bir sapancı kapıya ilk varan olmayı başardı. Mutina onu kurtardı. Lakin bunun ardından köleler sadece hafif kuvvetleri değil, dağılmış lejyoner gruplarını da önlerine katarak öylesine yoğun ve sert bir biçimde yüklendi ki Mutina kapılarını açmayı reddetti ve duvarlarının dibindeki katliamı sadece seyretti. Kurtulan sapancı İtalya'nın son zamanlarda oldukça aşina olduğu bir muharebe tarzından söz etti. Gladyatör demirden üçgen Kuneus vuruşuyla lejyonların düzenini bozuyor, süvarisi de oluşan yarıktan girerek hasımlarını kılıçtan geçirmeye başlıyordu. Gnaeus Manlius savaş alanından kaçtı. Haberler kendisine Mutina'da, banyoda kırpıştırdığı kaymış gözleriyle kaşınırken ulaşan Gaius Cassius feryadı bastı. Kuzey yolu kölelere açılmıştı. Hiçbir bedel ödemeden geçip gidecekler, İtalya'nın kölelerinin en seçkin kısmını saflarına almış halde yeni eyaletler zapt edecek, ayak takımını harekete geçirip sayısız suça imza atacaklardı. Ve bir yandan kaşınan, bir yandan da genç bir hizmetçi kızı çürüyen bedenini hayata döndürmesi için çağıran Cassius bir kez daha inledi. Zira tüm güzellik ve kültürün sonu demekti bu. Spartacus ancak 4. lejyonun dağılışını izlerken, nihayet Gershon Ben Samballat'tan artçıların savaşa nasıl yetiştiklerini, kuvvetlerinin 1/4'ini Kleon'un komutası altında zirvede kaldığını ve orada öldüklerini, hadımın kuzeyde yaşamaktansa böyle bir sonu tercih ettiğini öğrendi. Strategos Yahudi'nin ellerini mengene gibi kavradı. Kleon'a, zirvede ne kadar zaman dayanabilir peki? Kadeşli Gershom, ufkun onu yutmaya hazır ağzının üzerinde asılı, batmakta olan güneşe doğru baktı. O batana kadar. Öyleyse onu hala kurtarabiliriz. Cassius'u çağır. Böylece Cassius çağrıldı ve az sonra köle atlıları Manlius'un kaçan lejyonerlerini kovalamayı bırakıp tepelerin oluşturduğu dönemecin ardında kayboldular ve deniz kuşlarının yuva yaptığı haliçler üzerinden 2. lejyonun bir gün evvel geçtiği yolu takip ettiler. Spartacus adamlarına Mutina'nın dibinde kamp kurdurdu. Sonra kenti teslim olmaya davet etti. Fakat bu daveti sağlam duvarlarla çevrili kent tarafından, her ne kadar dikkatli bir dille ifade edilse ve Mısır armağan etme teklifinde bulunulsa da reddedildi. Kış gecesi güneyden gelen kölelerin hiç şahit olmadıkları bir hızla çöküverdi. Onun gelişiyle birlikte Spartacus İyalo'yu çağırdı ve onunla birlikte kamptan ayrıldı. Küçük ateşlerin oluşturduğu uzun sıralarının arasından geçtiler. Yağmur yemek kaplarının içinde kölelerin ıslak saçları ve kollarının üzerinde ıslık çalarak yağıyordu. Güneyli adamlar titriyor ve yaralarını sarmaya çalışıyorlardı. Bir çocuğun feryadı kaybolup gitti yağmurda. Kampın hemen çevresinde kırmızı gözler parıldıyordu. Derken Bitinyalıların ortasında yer alan ağaç dallarından yapılma Tribunus direği bulunan bir barınağın yanından geçtiler ve yeni doğmuş bir bebeğin viyaklamasını işittiler. Spartacus sesi duyunca duraklar gibi oldu. Ses tekrar geldi ve Spartacus gülümsedi ve yürümeye devam etti. Yağmur durdu. Kampın epey ilerisine Gnaeus Manlius'un lejyonlarını yeniden düzenleyip köleleri durdurmaya çalıştığı geçidin eşiğine ulaşmışlardı. Ölü ve yaralı Romalılar burada diziler halinde yatıyorlardı. Köle saldırısının öldürücü kaması delip geçmişti hepsini. Köle ordusunun soyguncuları daha şimdiden işe koyulmuşlardı. İyalo Strategos'un pelerinine asıldı. Buralara gelmenin hiçbir yararı yok. Onları yarın arayalım. Yarın şafakla beraber yola koyulacağız. İşte o anda İyalo dehşet verici bir şeye tanık oldu. Strategos ağlıyordu. Örtmeye lüzum görmediği yüzüne gözlerinden yaşlar dökülerek yürüyordu. Aniden ölülerine ağlamaya başlamıştı. Kayıp ve terk edilmiş, bir tarafa atılıvermiş, kamçı yemek için doğmuş ölülerine. Onun insanları burada öylesine yiğitçe, öylesine gayesizce ölüyorlardı ki, zira hedefin ne olduğu konusunda pek fazla fikirleri yoktu. Zira çok belirsiz bir umut ve inançtı işlerindeki. Ama yine de gözlerini her şeye kapatmış peşinden geliyorlardı onun. Böylece Spartacus ilk ve son defa yanında ona eşlik eden köleyi dehşete düşüren bir öfke ve tutkuyla ölülerine ağladı. Ve sonra işte tam orada tarihin yönünü değiştiren karar çıktı. Kendini gösteren yıldızların altında sessizce yatan bu parçalanmış adam yığınlarının oluşturduğu manzara karşısında o anda çıkan bir karar. Bir ayazın ortasına doğmuşlardı yıldızlar. Yürüyerek kampa geri dönerlerken Trakyalı gladyatör başını kaldırıp kuzey yönünde parlayan koşum kayışlarını germiş, kutup yıldızının peşinden eve giden çifte koşulmuş 7 öküze baktı. Biraz onları seyretti ve ardından çadırına girdi. Uzun süre başı ellerinin arasında orada öylece oturdu. İyalo ve Siculi hizmetçi kızın gözleri hep üzerinde olsa da kimse rahatsız etmedi onu. Fakat gece yarısı geçitten aşağı inen bir grubun gelişiyle kamp yeniden canlandı. Kastüs ve yorgun atlıları geri dönmüştü. Yanlarında zirveyi korumak için geride kalan bitin yalı lejyonunun çeyreğinden arta kalanları da getirmişlerdi. Kastüs 2. lejyonu dağıtmış, hiç esir almamıştı. Üstü başı kan lekeleriyle kaplı ve bitkin bir halde dikiliyordu. Spartaküs'ün çadırında. Genç ve bezgin yüz ifadesine rağmen gözleri hala Strategos'tan gelecek bir söz ya da bir bakış için yanıp tutuşuyordu.
Kleon?
Adamın bir bacağı yaralı ama hala yaşıyor. Spartaküs hemen onu görmeye gitti. Kastüs'ün ardındaki İyalo karanlık köle atlarının arasından geçerken yolu aydınlatmak üzere bir meşale taşıyordu. Greg çadırında uzanmış yatıyor ve kolunu ısırıyordu. Zira çektiği acı dayanabileceğinden fazlaydı. Soğuk parlak bakışlarını Strategos'la Kastüs'e çevirdi.
Yol artık açık demek Spartaküs.
Ve ben yam yam tencerelerini doldurmak için sağ kaldım.
Sen Roma'yı yağmalamak için sağ kaldın.
Herkes Trakyalı'ya baktı, sonra Kleon anladı.
Roma mı?
Öyleyse geriye döneceksin. İtalya'yı fethetmek için geri dönüyoruz. O bizimdir. Lejyonlarımız ele geçirecek onu. Ve biz doğrudan bizzat o kentin üzerine yürüyeceğiz.
Kayan Yıldız 1. Kısım. Kışı arkalarında bırakıp güneye döndüler ve bu dönüşle ve güney topraklarının dokunuşuyla birlikte sanki bedenleri tepeden tırnağa yeni bir güçle doldu. Başta acı acı şikayet eden Galyalılarla Cermenlerin bile. La Fata geçidini gerisin geri tekrar açtılar. Gallia Cisalpina'ya aşağı ilerlediler ve adı pek bilinmeyen bir kenti ele geçirip Umbria'da mola verdiler. Burada hummalı bir hazırlığa girişen Spartaküs, tribünüslerini Mutina'daki meydan savaşında hayatını kaybeden kölelerle yüz yüze geldiği gece, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak gördüğü Roma'nın fethini örgütlemeye yöneltti. Fakat artık kendini ne bir kral ne de bir diktatör gibi görüyordu. Onu bir tanrı yönlendiriyordu. Bu yedi tepelerde çöreklenmiş canavar öldürülmedikçe, dünya durduğu sürece insanlar için makul bir hayatın bir daha asla mümkün olmayacağını bilen bir tanrıydı. Ve başarısızlığa uğrayabileceğinin farkında olan Trakyalı da, görevin gerektirdiği bütün o güce, bütün o zora ve bütün o gaddarlığa karşın bu teşebbüsten yan çizmeye kalkamayacağını biliyordu. Ve bu hummalı hazırlıkların sürdüğü her sabah, sanki onun içinde uyanan, onun bedeniyle hareket eden, onun gözleriyle gören, onunla acıkan, onunla yorulan köle ordusu, yine aynı gölgenin nefretinin takibi altındaydı. Tiber ağzından bakışlarını kuzeye çevirmiş kurdun. Oklarını dövüp yassıltan, kılıçlarını bileyen, Hiketas'ın buyruğu altında büyük makineler yapan köle lejyonları, hızlı geçen o bahar ayları boyunca deliler gibi çalışıp didindiler. Spartaküs lejyon yasalarının uygulanması ile erzak ve teçhizat ihtiyacının karşılanması işlerini Gannicus'la Gershom'a devretmişti. Ve hadım Kleon köle lejyonlarının liderleri senato sıralarına oturdukları vakit kullanılmak üzere büyük bir kanun kitabı kaleme almıştı. Lex Servorum yani köle kanunu. Bu kanunla güvenlik içinde uyuyan çiftlikleriyle revaklarında literatüsleri, değirmenlerinde ve kulübelerinde özgür insanlarıyla, deniziyle rüzgarıyla Platon'un hayallerindeki gibi bir ülke tasavvur ediliyordu. Kleon gece nöbetleri sırasında Hiketas'la kız kardeşine ondan maddeler okuyor, Gershom Ben Samballat ise bir kenarda, yüzünde alaycı bir ifadeyle oturuyor, kıvırcık sakalını tarıyordu.
''Öyle bir zaman geldiğinde yasalara hiç ihtiyaç olmaz, hele de bu sıkıcı Lex'e'' dedi Hiketas. ''Sadece bunun için Roma üzerine yürüyeceksek, özgür lejyonların bundan hoşlanacağını veya benim mancınıklar için ter dökeceğini düşünüyor musun gerçekten?''
''Sadece kanun, mükemmel bir devlet ve yurttaş yaratabilir.'' dedi Kleon.
''Bunu sadece Yehova'nın iradesi yapabilir.'' dedi Ferisi Yahudi.
''Ve o soylulara hiçbir ayrıcalık tanımaz.''
''Yalnızca mükemmel özgürlük sayesinde hayat tekrar mükemmel olabilir.'' diye konuştu Hiketas. ''Aynen daha önce altın çağda olduğu gibi. O zaman ne yasalar vardı, ne de kılıçlar, ne efendiler vardı, ne de köleler.''
Ne de gevezeler, hadımlar ya da geometriciler diye homurdandı Gershon Ben Sambalat. Ne zaman yürüyüşe geçiyoruz?
6 gün içinde diye karşılık verdi Kleon. Tabii Hiketas'ın savaş makineleri o zamana kadar hazır olursa.
Hazır olurlar dedi Hiketas. Senin Lex'in ve benim atış ilmimle kim direnebilir ki karşımızda?
Ona aşık kadınla, yani kız kardeşi ve kadınıyla birlikte gülümseyerek uzaklaştı. Böyle meselelere pek aldırmayan serin kanlı Kleon bile bu insanların kendi yarattıkları dışında tanrıları ve yasaları olmamasına rağmen onların aşkının günahkarlık taşıdığına inanıyordu.
Gershon Ben Sambalat olaya soylu iğrençliklerinden aşırı derecede nefret eden birinin gözüyle bakıyor, bu nefret düzeyine varan iğrenmeden kendisi de rahatsız oluyordu.
Kastüs'e gelince onun için bu ele almaya değmez bir konuydu. O hala reddedildiği, Strategos'un bizzat kendine yönelik bir aşkın hevesiyle yanıyordu.
Gannicus'a gelince onunki dikili gözlerdeki bir hayret ve pis bir alaycılıktı.
Spartacus Umbria'daki son gece aylardır pek olmadığı kadar sıkı bir uyku çekti. Rüzgarın tepelerden aşağı uyanan yeryüzünün kokularını taşıdığı tatlı bir bahar gecesiydi. İyalo onun odasının kapısının yanında uyuyordu ve şafak sökmeye yakın bir sesle sıçrayıp uyandı.
Siculi hizmetçi Mella odaya girmiş, Strategos'un yattığı yere doğru ağır ağır ilerliyordu. İyalo yavaşça ayağa kalktı ve Gladius'unu çekip kızın ardından yaklaştı. Bu vaziyette kızın bir şey saplamak için kolunu kaldırmasını bekledi. Fakat kız böyle bir şey yapmaya kalkmadı ve Trakyalı kızın yüzündeki ifadeyi görünce ona şaşkın şaşkın bakarak kılıcını indirdi. Sonra yavaşça geriye doğru kayıp tekrar uyur gibi yaptı ve Mella dışarı çıktı ve şafakla içeri girdi ve Spartacus uyandı. Ona sıcak şarap getirdiler ve oturdu ve sabah serinliğinde şarabı içti. Ardından birden ve her yanda havayı bu sinatörlerin borularının boğuk sesleri yırttı. Zira yürüyüşün seherin erken vaktinde başlaması kararlaştırılmıştı. İlk toplananlar Lafata geçidi kahramanları Bitinyalılar oldu ve başlarında Kadeşli Gershom olduğu halde güneye doğru yola koyuldular. Büyük beyaz aygırının üzerindeki Spartacus kapının yanında Kleon'la birlikte duruyor ve onların yürüyüşlerini seyrediyordu. Gershom'un lejyonunun yük taşıyan grubu, üzerinde Judith'le Mutina savaşı akşamı doğan çocuğun bulunduğu bir sedyeyi çekiyordu. Strategos kendisini selamlayan Yahudi'ye gülümsedi. ''Bu çocuğa Roma'da uyuyacağı bir yer bulacağız.''
Gershom'un kaşları çatıldı. ''Yürüyüş sırasında sağlam bir inek bulsak daha makbule geçer. Annenin sütü yeterli değil.''
Sonra uzun Bitinyalı sıraları geçmeye başladı. Doğulu ve güneyli köleler taş ocaklarından gelme sıradan zenciler, kendilerine kırmızıya boyalı pamukludan büyük yük çuvalları bulmuşlar, yekpare kumaş içinde terleyerek yürüyorlardı. Kumaş kıvrımlarının arasından kılıçlarının kabzaları çıkıntı yapıyordu. İnce bacaklarıyla yürürlerken bir toz bulutu yükseliyordu yerden. Derken onlar geçip gittiler ve arkalarından Kastüs komutasındaki Galyalılar asılı kalkanları ve ağır adımlarıyla yürüyüşe geçtiler. Zira buna mecburdular ve Spartacus tamamen farkındaydı ki Roma ele geçirilmezse, ki herhalde geçirilecekti, bu adamlar onun kumandanlığına daha fazla katlanmazlardı. Atıyla onların önünde giden Kastüs Trakyalı'nın yüzüne hevesle bakarak selam verdi. Ve Spartacus da onu selamladı ve başka herhangi bir işaret yapmadı. Derken o da Spartacus'unki kadar iri, demir kırı bir atın üzerine kurulmuş Gannicus'la birlikte Cermenler geldi. Gannicus belli belirsiz selamladı Spartacus'u ve arkasında yürüyen vahşi, darmadağınık saçlı soydaşlarıyla ilerleyip gitti. Kleon konuştu.
Gannicus'un kanı adak olarak adanmadan bizim göksel cumhuriyetimizin güvenlik içinde var olup olmayacağından hala kuşkuluyum.
Spartacus karşılık verdi. Bu değişik bir ibadet biçimi gibi geliyor şeye. Şu senin tanrının adı neydi? Unuttum.
O bir tanrı değil. İnsanlar ona tanrısal dese de bir adam, Platon.
Onun hayalini kurduğu şu kentte köleler var mıydı?
Kleon rahatsız bir biçimde kımıldandı. Başka bir zamanda yaşadı o.
Öyleyse onun zamanı asla bizimki olmayacak. Zira Roma üzerine yürürken ilan ediyoruz ki ne kadar köle varsa hepsini özgür kılacağız. Yeni devlette efendileri bile köle yapmayacağız.
Senin Lex Servorum'unla yürüyeceğiz. Platon'unla değil.